Ayrım 6. 5. Anlaşma. Don Miguel Ruiz, Don Jose Ruiz, Janet Mills. Sayfa 96. 9. İlk dikkatin düşü. Kurbanlar. Burada aklıma Adem ile Havva'nın cennetteki hikayesi geldi. Adem ile Havva tüm insanları temsil ederler. Tanrı bize bilgi ağacının meyvesi hariç ne istersek yiyebileceğimizi söylemişti. Bu ağacın meyvesini yediğimiz gün ölecektik. İşte biz de yedik ve öldük. Elbette bu yalnızca bir hikaye ama önemli olan ne demek istediği. Bu ağacın meyvesini yediğimizde neden ölüyoruz? Çünkü bilgi ağacının gerçek ismi ölüm ağacı. Cennetteki diğer ağacın adı hayat ağacı. Hayat hakikattir ve hakikat kelime ya da semboller olmaksızın sadece olmaktır. Bilgi ağacı hayat ağacının bir yansımasıdır yalnızca. Bilginin sembollerle yaratıldığını ve sembollerin gerçek olmadıklarını biliyoruz. Bilgi ağacının meyvesini yediğimizde semboller bizimle bilginin sesi olarak konuşan sanal gerçek haline gelirler ve biz de o gerçeklikte onu hakiki sanarak yani farkında olmaksızın yaşarız. İnsan evladının ölüm ağacının meyvesini yemiş olduğu açıktır. Benim görüşüme göre bu dünyada dolaşıp duran milyarlarca ölü insan var ama öldüklerinden haberleri yok. Evet, bedenleri canlı ama düş içinde olduklarını farkındalığı olmaksızın düş görüyorlar. Tolteklerin ilk dikkatin düşü dedikleri de budur. İlk dikkatin düşü, dikkatimizi ilk kez kullanarak yarattığımız düştür. Ben buna bir de insanların sıradan düşü diyorum ya da kurbanların düşü de diyebiliriz. Çünkü bizler yarattığımız tüm sembollerin, kafamızdaki tüm seslerin, tüm batıl inançların ve bilgimizdeki çarpıklıkların kurbanlarıyız. Çoğu insanın yaşadığı kurbanların düşünde dinimiz, hükümet, tüm inanç ve düşünce sisteminiz tarafından kurban ediliyoruz. Çocukken bilgi ağacına eklenmiş tüm yalanlara karşı kendimizi savunamayız. Daha önce söylediğimiz gibi ebeveynlerimiz, okullarımız, din ve tüm toplum kendi inanç ve kanaatlerine bizi katmaya çalışır. İnandığımız dine, ana babamız inandığı için, bizleri kilise veya benzeri ibadet yerlerine götürdükleri için inanırız. Bizi yetiştiren büyükler bize kendi hikayelerini anlatır. Okula gittiğimizde de başka bir takım hikayeler işitiriz. Ülkemizin hikayesini öğreniriz. Kahramanları, savaşları, tüm insanlığın çektiği acıları. Yetişkinler bizi toplumumuzun bir parçası olmaya hazırlar ve bunun tamamen yalanlarla idare edilen bir toplum olduğunu hiç şüphe duymadan söyleyebilirim. Biz de onların yaşadıkları düşte yaşamayı öğreniriz. İmanımız o düşün içine sıkışıp kalır ve normal düşümüz haline gelir. Ama bunu büyüklerin kötü niyetle yaptıklarına inanmıyorum. Büyükler bize ancak kendi bildiklerini öğretebilirler. Bilmediklerini öğretemezler. Onların bildikleri tüm hayatları boyunca öğrendikleri ve inandıklarıdır. Ebeveyninizin sizin için en iyisini yaptığından kuşkunuz olmasın. Daha iyisini yapmadılarsa bilemediklerindendir. Kendileriyle ilgili bir sürü kanı sahip olduklarından emin olabilirsiniz. Üstelik diğer insanlar tarafından da yargılanıyorlardı. Onlar ilk dikkatin düşü yeraltı aleminde cehennem dediğimiz dünyada yaşamışlardı. Ölüydüler. Elbette bütün bu semboller tam da hakikat değildirler. Hakikat sembollerin arkasında, niyet ya da anlamlarındadır. Dinler cehennem düşünü betimlerken yakıldığımız, yargılandığımız, ebediyen cezalandırıldığımız bir yer olduğunu söylerler. İşte cehennemin bu tanımı insanlığın sıradan düşüdür. İnsan zihninde olan tam da budur. İçimizde yanan bir ateş hissini veren yargılanma, suç, ceza ve korkudan kaynaklanan duygular. Korku yeraltı aleminin kralıdır ve bilgimizdeki çarpıklıkları oluşturarak dünyamızı yönetir. Korku milyarlarca insanın içinde yaşadığı tüm haksızlıklar ve duygusal dramlar dünyasını yaratır. Peki bu dünyadaki en büyük korku nedir? Hakikat korkusudur. Öyle çok yalana inanmayı öğrenmişiz ki hakikatten korkarız. Elbette inandığımız yalanlar da bizi korkutur. Gerçek ya da kurgu, bilgi sahibi olmakla kendimizi emniyette hissederiz. Ama bu da bize acı çektirir. Çünkü bildiklerimize inanırız ve bildiğimiz hemen hiçbir şey gerçek değil. Yalnızca birer bakış açısıdır. Yine de inanır, üstelik aynı çarpıtılmış mesajları çocuklarımıza aktarırız. Tüm zincir böyle sürüp gider ve insanlığın tarihi kendini tekrarlayıp durur. Çok zaman önce bilge insanlar ilk dikkat düşünü binlerce insanın konuşup kimsenin dinlemediği bir pazar yerine benzetirlermiş. Toltekler buna Nahuatl dilinde aşırı dedikodu anlamında mitote derler. Bu mitote'de sözü kendimize karşı, başkalarıyla ilişkimizde de onlara karşı kullanırız. Her insan bir sihirbazdır ve sihirbazlar arasındaki etkileşimde her tarafa büyüler saçılır. Nasıl mı? Sözü kötüye kullanarak, her şeyi kişisel alarak, her algıladığımızı varsayımlarla çarpıtarak, dedikodu yaparak ve sözle duygusal zehri dağıtarak, biz insanlar çoğu zaman en çok sevdiklerimize büyü yaparız ve otoritemiz ne kadar güçlüyse büyümüz de o kadar güçlü olur. Otorite bir insanın diğer insanları kontrol etmekte, itaat ettirmekte kullandıkları güçtür. Çocukluğunuzda otoriteden korktuğunuzu hatırlarsınız. Otoriteden korkan yetişkinleri de bilirsiniz. Otorite ile söylenen sözler diğer insanları etkileyen güçlü birer büyüdür. Neden? Çünkü o sözlere inanırız. Sembolojinin gücünü anlarsak eğer, sembollerin bizi götürdükleri yeri de görebiliriz. Onu davranış tarzımızda, herkesle ama esas olarak kendimizle etkileşimimizde görürüz. Bir fikir, bir inanç, bir hikaye ruhumuzu ele geçirir. Bazen kızgınlık da ruhumuzu sahiplenen, bazen kıskançlık, kimi zaman da aşktır. Semboller dikkatimizi çekmek için yarışırlar ve bir şekilde sürekli değişerek sırayla ruhumuzu ele geçirirler. Kafamızda yerini alıp bizi kontrol etmek isteyen binlerce sembol vardır. Daha önce de söylediğimiz gibi tüm o semboller canlıdır ve o can bizden gelir çünkü inanırız. Semboller kafamızda sürekli konuşurlar, asla durmazlar. Sanki algıladıklarımızın farkında değilmişiz gibi. Kafamızda bize, çevremizde olan biteni anlatan bir hikayeci vardır. Bak, şimdi de güneş batıyor. Ne iyi. Ter bastı. Bak şu tarafta ağaçlar var. Şu adam ne yapıyor? Kim bilir kafasından neler geçiyordur. Bilginin sesi her şeyin anlamını bilmek ister. Hayatımızda olan biteni yorumlamaya can atar. Ne zaman, nerede, nasıl, ne yapacağımızı bize söyler durur. Bize sürekli kendimize dair neye inanıp inanmadığımızı hatırlatır. Ne değilsek bize onu söyler. Neden gerektiği gibi olamadığımızı sorar. İlk dikkat düşünde yaşadığımız dünya tıpkı sunucusu bilginin sesi olan bir reality show, gerçeklik gösterisi gibidir. Herkesin haksız, bizim haklı çıkacağımızda şüphe yoktur. Çünkü bildiğimiz her şeyi gösterimizdekileri doğrulamak da kullanırız. Ama ne biçim bir gerçeklik gösterisi? En yüksek izlenme oranı onda. O hikayedeki her karakteri yaratan biziz. Ve her karakter hakkında inandığımız ne varsa gerçek dışı her zaman öyleydi. Kafamızda yaşayan bilgi ağacı oldukça hakikati artık algılayamayız. Ancak kendi bilgimizi, yalnızca yalanları algılarız. Yalnızca yalanları algıladığımızda tüm dikkatimiz cehennem rüyasının esiri olur. Artık çevremizdeki cennet gerçekliğini algılamaz oluruz ve insanlık cennetten böyle kovulmuştur. Adem ile Havva'nın hikayesinde bilgi ağacında yaşayan bir yılanla müthiş bir alışverişimiz olmuştur. O yılan çarpıtılmış mesajlar ileten düşmüş bir melekti. Yılanlar prensiydi, bizler ise masumduk. Yılan bize Tanrı'ya benzemek ister misiniz diye sormuştu. Basit bir soru ama hileyi fark ettiniz mi? Hayır, teşekkürler. Ben zaten Tanrı'yım demiş olsaydık hala cennette yaşıyorduk. Ama biz tutup evet Tanrı'ya benzemek isterim dedik. Yalanı fark etmedik, meyveyi ısırdık. Yalanı yuttuk ve öldük. Yalanı fark etmeden elmayı bize ısırtan kuşkudur. Kuşkulanmazdan önce bilmeyiz bile. Hakikat ortadadır ve onu yalnızca yaşarız. Bir kez yalanı yutunca artık Tanrı olduğumuza inanmayız ve Tanrı'yı aramaya o zaman başlarız. Derken Tanrı'yı bulmak için bir ibadet mekanı yaratmamız gerektiğine inanırız. Tanrı'ya ibadet için bir yer ihtiyacımız vardır. Tanrı'ya ulaşmak için her şeyden feragat etmek zorundayızdır. Kendi içimizde acı yaratıp onu Tanrı'ya sunmamız lazımdır. Kısa süre sonra Tanrı olmadıklarına inanan binlerce kişinin sığındığı büyük bir tapınağımız olur. Tabii Tanrı'ya bir de isim vermemiz gerekir. Sonuçta bir din yaratılmış olur. Şimşek Tanrısını, Savaş Tanrısını, Aşk Tanrıçasını yaratıp onlara Zeus, Mars ve Afrodit diye isimler takarız. Bu tanrılara inanan ve tapan binlerce, belki de milyonlarca insan vardı. Bu tanrılara canlarını kurban ettiler. Kendi evlatlarını bile öldürüp bu tanrılara kurban ettiler. Çünkü bu tanrıların hakikat olduğuna inanıyorlardı. Ama öyle miydi? Gördüğünüz gibi inandığınız ilk yalan Tanrı değilim idi. Bu yalanı başka yalanlar izler de izler. Biz de inanır, inanır, inanırız. Bir süre sonra o kadar çok yalan birikir ki altında ezilir, kendi kutsallığımızı unuturuz. Tanrı'nın güzellik ve kusursuzluğunu görür, Tanrı'ya benzemek isteriz. O kusursuzluğun imgesi olmak ister, sürekli kusursuzluğu ararız. İnsanlar hikayecidir. Çocuklarımıza kötü davrandığımızda yargılayan ve cezalandıran mükemmel bir Tanrı'yı anlatırız. Uslu ya da Tanrı'yı daha çok andıran, çocukları ödüllendiren Noel Baba'yı anlatırız. Mesajlar çarpıtılmıştır. Adaletle oynayan türden bir Tanrı yoktur. Noel Baba yoktur. Kafamızdaki tüm o bilgi asılsızdır. Bilgi ağacındaki o yılanla konuşurken aslında kendimizin çarpıtılmış bir yansımasıyla konuşuruz. Bilgi ağacındaki o yılan aslında o çok korktuğumuz kimsedir. Korktuğumuz kendi yansımamızdır. Ne saçma değil mi? Aynada kendi yansımanıza baktığınızı hayal edin. Yansıma gerçek olanın tam bir kopyası gibi gözükür ama aynadaki imge aslanın tam tersidir. Sağ eliniz aynada sol eliniz gibi görünür. Hakikat daima yansıma tarafından çarpıtılır. Çocukluğumuzda çevremizdeki aynalar onları görebilelim diye dikkatimize takılırlar. Gördüğümüz ise ruh haline göre o aynaların bizi yansıttıkları ana göre algılamalarını doğrulamak için kullandıkları inanç sistemine göre çarpıtılmış suretlerimizdir. Çevremizdeki insanlar bize, olduğumuza inandıkları bizi anlatırlar ama gerçekte ne olduğumuzu yansıtacak duru bir ayna yoktur. Tüm aynalar tamamen çarpıtılmıştır. Kendi inandıkları neyse onu bize yansıtırlar ve inandıkları hemen her şey birer yalandır. İnanır ya da inanmayız ama çocukluğumuzda masum olduğumuzdan hemen her şeye inanırız. İmanımızı yalanlara bağlar, onlara can ve güç veririz. Kısa süre sonra yalanlar hayatımızı yönetir. Yalanlar Prensi'nin hikayesi yalnızca bir hikaye ama anlayıp sonuçlar çıkartabileceğimiz sembollerle yazılmış harika bir hikaye. Anlamının açık olduğunu sanıyorum. Tanrı olmadığımızı düşlemeye başladığımızda kabus başlar. Cennetten dosdoğru cehennem adını verdiğimiz karanlıklar alemine düşeriz. Tanrı'yı aramaya, öz benliğimizi aramaya başlarız. Çünkü bizim hayatımızı bilgi ağacı yaşamaya başlamıştır ve hakiki benliğimiz ölmüştür. Bunu derken aklıma havarileriyle yürürken öğretilerini anlayacak değerde bir adama rastlayan İsa peygamber ile başka bir hikaye geldi. İsa adama gidip gel bana katıl der. Adam gelirim ama babam yeni öldü onu gömdükten sonra sana katılırım yanıtını verir. İsa ise bırak ölüleri ölüler gömsün sen canlısın benimle gel der. Hikayeyi anladınızsa uyanık olmadıkça ne olduğunuzun farkında olmadıkça ölü olacağınızı görmek zor değil. Siz hakikatsiniz, hayatsınız, sevgisiniz. Ancak evcilleştirme sürecinde dışsal düş, gezegenin rüyası dikkatinizi çeler ve tüm inançlarınızla sizi besler. Yavaş yavaş dışsal düşün kopyası olursunuz. Çevrenizdeki herkes ve her şeyden öğrendiklerinizi taklit edersiniz. Sadece inançları değil, davranışları da, yani yalnızca insanların söylediklerini değil, yaptıklarını da taklit edersiniz. Çevrenizdekilerin duygusal hallerini algılayıp onu da kopyalarsınız. Siz gerçek siz değilsiniz. Çünkü kendi çarpıtılmış imgeniz ruhunuza sahip olmuştur. Belki de anlaşılması biraz zor ama bunca zamandır size sahip olan yine sizsiniz. Sizi ele geçiren sanal sizdir. Kendinizi ne sanıyorsanız, o ne olduğunuza inanmışsanız, bu benlik imgeniz son derece güçlü olmuştur. Bunca yıllık uygulama sizi sandığınız insanmış gibi davranmakta ustalaştırmıştır. Ve o çarpıtılmış imge aslında mezarınızdır. Çünkü sizin hayatınızı yaşayan gerçek siz değil. Peki kim? Gerçek siz hayatınızdaki bütün o dram ve ızdırabı yaşatan mıdır? Hayat bir gözyaşı vadisidir, buraya ızdırap çekmeye geliyoruz diyen midir gerçek siz? Sizi yargılayan, cezalandıran ve başkalarını da cezalandırmaya davet eden mi gerçeksizdir yoksa? Bedeninizi kötüye kullanan mıdır gerçeksiz? Kendini hiç sevmeyen siz mi? Bütün bunları düşleyen sahiden gerçeksiz midir? Hayır, gerçek siz değildir. Gerçek şu ki siz ölüsünüz. O zaman hayata dönmenin çaresi nedir? farkındalık. Farkındalığınızı yeniden kazanınca yeniden doğarsınız. Hristiyan geleneğinde diriliş günü İsa'nın ölüler aleminden dönüp dünyaya kutsallığını gösterdiği gündür. Bu yüzden buradasınız, ölüler aleminden dönüp kendi kutsallığınızı ilan etmek için. Yanılsamalar dünyasından, yalanlar dünyasından dönüp kendi gerçekliğinize, sahiciliğinize dönmenin zamanıdır. Öğrenilen yalanları unutup gerçek siz olmanın zamanıdır. Ve bunu yapabilmek için hayata, yani hakikate geri dönmelisiniz. Hayata geri dönmenin anahtarı farkındalıktır. Ve Tolteklerin başlıca ustalıklarından birisi budur. Farkındalık sizi ilk dikkat düşünden çıkartarak kafanıza egemen olan yalanlara isyan ettiğiniz ikinci dikkat düşüne taşır. İsyan edince tüm rüya değişmeye başlar. 10. İkinci dikkatin düşü. Savaşçılar. Rüya görmeyi ilk öğrendiğimizde hoşlanmadığımız, karşı olduğumuz ama rüyayı olduğu gibi kabul ettiğimiz pek çok şey vardır. Sonra her ne sebeptense yaşam tarzımızdan hoşlanmadığımızın farkına varırız. Gördüğümüz düşün farkına varıp düş görmek istemeyiz. Bu kez dikkati ikinci kez düşümüzü değiştirip bir ikinci düş yaratmakta kullanmaya çalışırız. Tolteklerin ikinci dikkatin düşü ya da savaşçıların düşü dedikleri budur. Çünkü artık bilgimiz dahilindeki tüm yalanlara savaş ilan etmişizdir. İkinci dikkatin düşünde kuşku duymaya başlarız. Belki de öğrendim her şey hakikat değildir. İnandıklarımıza meydan okumaya başlarız. Öğrendiğimiz bütün görüşleri sorgulamaya başlarız. Kafamızda belki yapmak istemediklerimizi bize yaptıran bir şeyler olduğunu biliriz. Zihnimizin kontrolüne tamamen sahip olan bir şeyler. Ve bundan hoşlanmayız. Hoşlanmadığımız için de bir noktada isyan etmeye başlarız. O isyan içinde benim benliğin bütünlüğü dediğim sahiciliğimize neysek tam ona yeniden sahip çıkmaya çalışırız. İlk dikkat düşünde sahici benliğin hiç şansı yoktur. Tam bir kurbandır o. İsyan etmeyi denemeyiz bile. Ama şimdi artık kurban olmayı değil, dünyayı değiştirmeyi isteriz. Kişisel özgürlüğümüze yeniden sahip çıkmaya çalışırız. Gerçekten kimsek o olma özgürlüğüne, gerçekten ne istiyorsak onu yapma özgürlüğüne. Savaşçılar dünyası bir şeyler yapmaya gayret etme dünyasıdır. Hoşlanmadığımız dünyayı değiştirmeye gayret eder, bunu sürekli yaparız. Bu savaş sonsuzmuş gibi görünür. Savaşçıların düşünde savaştayızdır ama o savaş başkalarına karşı değildir. Dışarıdaki rüya ile ilgisi yoktur. Her şey zihnimizde olmaktadır. Bu zihnimizin bizi kişisel cehennemimize yönelten seçimleri yapan kısmına karşı olan savaştır. Sahici benliğimizle zorba, başyargıç, yasa kitabı, inanç sistemi adını verdiklerimiz arasında bir savaştır bu. Fikirler, kanılar, inançlar arasında bir savaştır. Ben buna bir de tanrılar savaşı diyorum. Çünkü bütün bu fikirler insan zihnine egemen olmak için mücadele ederler ve tıpkı antik çağ tanrıları gibi insan kurbanlar isterler. Evet, artık inanmadığımızı öne sürsek de hala tanrılara insan kurban etmekteyiz. Elbette tanrıların adlarını değiştirmişiz. Tanrı dediğimiz o sembollerin anlamlarını değiştirmişiz. Belki artık Apollo'ya inanmıyoruz. Osiris'e inanmıyoruz. Ama adalete, hürriyete, demokrasiye inanıyoruz. Yeni tanrıların isimleri bunlar. Gücümüzü bu sembollere veriyoruz. Onları tanrı katına yükseltiyoruz ve hayatlarımızı bu tanrılar adına kurban ediyoruz. İnsan kurban etme bütün dünyada süregelen bir eylem. Sonucu ortada. Şiddeti görüyoruz, suçu görüyoruz, insan dolu hapishaneleri görüyoruz, savaşı, insanlığın cehennem düşünü görüyoruz. Çünkü bilgimizin içinde bir sürü batıl inanca ve çarpıtmalara inanıyoruz. Savaş insanlar yaratıyor. Biz de gençlerimizi o savaşlarda kurban edilmeye gönderiyoruz. Çoğu zaman ne için savaştıklarından bile haberleri yok. 6. ayrımın sonu sayfa 108.